Ayrım 35.
Sayfa 391. Sonra mabenciyi soyup da giysisini yere atınca onu atlaması için bağırdı. Bunun üzerine kont zıpladı. Tükürmesini buyurunca tükürdü. Altın sırmaları, kartalları, nişanları çiğnemesini buyurunca kont çiğnedi. Tamamdı. Hiçbir şey kalmamış, her şey yıkılmıştı artık. Nana bir şişeyi ya da bir şekerliği kırar gibi mabenciyi de kırıyor, onu sokağın köşesinde çöp bir çamur yığını haline getiriyordu. Bu arada kuyumcular verdikleri sözleri tutmamıştı. Bu yüzden karyola ancak ocak ortasına doğru teslim edildi. O sırada Mufa Normandiya'daydı. Elindeki son kalıntıyı satmak için gitmişti oraya. Nana acele olarak 4000 frank istiyordu. Ancak 2 gün sonra gelecekti. Ama işi bitirince çabuk döndü ve Miromesny sokağına bile uğramadan doğruca Villiers Caddesi'ne gitti. Saat 13 çalmaktaydı. Yanında Cardini sokağına açılan küçük bir kapının anahtarı bulunduğundan kolayca yukarı çıktı. Yukarıdaki salonda bronzların tozunu almakta olan Zoe onu görünce çok şaşırdı. Kontu nasıl alıkoyacağını bilemediği için uzun cümlelerle Bay Venon'un pek telaşlı olduğunu, dünden beri onu aradığını, buraya 2 kez uğradığını, kontun hemen evine gelmesi için rica ettiğini anlattı. Mufa onu anlattıklarından hiçbir şey anlamadan dinliyordu. Derken kadının heyecanını fark etti. Birden öfkeyle karışık bir kıskançlık duyarak odanın kapısına atıldı. Böylesine bir kıskançlık duymayacağını sanıyordu artık. Odada gülüşmeler işitti. Kapının 2 kanadı ardına kadar açıldı. Zoe bunu görünce omuzlarını silkerek çekildi. Aman canım, hanım çılgınlıklar yapıyordu ya, işini ayarlamasını da iyi bilirdi. Mufa gördüğü şeyler karşısında bir çığlık attı. Aman tanrım, aman tanrım. O görkemli lüksü içinde yeni oda pırıl pırıl parlıyordu. Odayı kaplamakta olan göl kurusu renkte kadife kapitonenin üstündeki gümüş başlı çiviler yıldız gibi parlıyordu. Hava güzel olduğu akşamlar güneş batarken gökyüzünü ten rengini andıran bir pembelik kapladığı, gün ışığı azalırken ufukta çoban yıldızı yükselmeye başladığı andaki gibiydi kadifenin rengi. Köşelerden sırma kordonlar sarkıyor, panoları çerçevelemekte olan altın sırmalı danteller hafif alevleri çözülüp salınmış kızıl saçları andırmaktaydı. Tüm bunlar odanın boşluğunu yarı yarıya gideriyor, döşemenin solukluğuna daha kösnülce bir hava veriyordu. Tam karşıda pırıl pırıl parlamakta olan altın gümüş karyola vardı. Bu karyola Nana'nın çıplak kollarıyla bacaklarını görkemli bir biçimde uzatabileceği geniş bir taht, Bizans sanatını andıran süslü bir mihrap gibiydi. Nana'nın cinselliğinin o büyük gücüne layık bir şeydi. Nana da şu anda bu gücünü korkulan bir tanrının tinsel utanmazlığı içinde sergilemekteydi. Kadının yanı başında kar gibi beyaz gerdanının pırıltısı altında güzelliğinden yükselen o zafer kazanmış tanrı havasının içinde de utanç verici bir külçe, bir kalıntı, gülünç ve acınacak bir enkaz yığını gecelik giymiş Marquis de Chart yatmaktaydı. Kont ellerini bitiştirmişti. Her yanı titriyordu. Durmadan aman tanrım, aman tanrım diyordu. Karyolanın başucunda altın yapraklar arasında güller Marquis de Chart için açmıştı. Aşk heykelcikleri de çapkınca gülümseyerek yan yana gümüş bir kafes üzerinde hoplayarak yine Marki'nin onuruna eğiliyordu. Karyola'nın ayak ucunda da boynuzlu, keçi ayaklı kır tanrısı Faun yine Marki'nin onuruna gece meleğinin üstündeki tülleri açmaktaydı. Şehvetten yorulup uyuyan bu melek Nana'nın çıplak vücudu model alınarak yapılmıştı. İri kalçalarına kadar her yanı ona öyle benzemekteydi ki heykeli gören herkes Nana'yı hemen tanıyıveriyordu. Marki yatağın içine bir insan kalıntısı gibi atılmış, 60 yıllık sefahati eriyip gitmişti. Kadının göz kamaştırıcı teninin parlaklığı yanında bir leş gibi durmaktaydı. Kapının açıldığını görünce bunak yaşlılarının duydukları gibi bir korkuya kapılarak doğrulmuştu. Bu son aşk gecesi onu aptallaştırmış, çocuk gibi olmuştu. Yarı felç olmuş bir halde ne diyeceğini bilemiyor, bir şeyler kekeliyor, titriyor, bir yandan da kaçacakmış gibi duruyordu. Geceliği iskeleti andıran vücudundan sıyrılmış bir bacağı yorganın dışında kalmıştı. Kır kıllarla kaplı sapsarı zavallı bir bacaktı bu. Nana çok üzülmüş olmasına karşın gülmekten kendini alamadı. Marki'yi geriye doğru itip gösterilmesi doğru olmayan bir pislik gibi yorganın altına gömerek yat bakayım yatağın içine gir dedi. Sonra kapıyı kapatmak için yataktan atladı. Sevgili Hödü'nün şansı kesinlikle yoktu. Olmayacak zamanlarda geliyordu. Para bulmak için neden Normandiya'ya gitmişti ki? Yaşlı adam ona 4000 frank getirmiş, o da buna razı olmuştu. Kapının kanatlarını iterek bağırdı. Oh olsun, kabahat sende diye bağırdı. İçeri böyle mi girilir? Bıktım artık. Güle güle. Mufa gördükleri karşısında yıldırımla vurulmuş gibi kapalı kapının önünde duruyordu. Titremesi artmıştı. Bacaklarından göğsüne başına kadar yayılan bir titremeydi bu. Sonra şiddetli bir rüzgarla sarsılan bir ağaç gibi sendeledi. Her yanı çatırdayarak dizlerinin üstüne çöküverdi. Ellerini umutsuzca uzatmış, bu kadarı da fazla artık. Tanrım, çok fazla diye kekeliyordu. Şimdiye kadar her şeyi kabullenmişti ama artık gücü kalmamıştı. Dermanının kesildiğini hissediyordu. Aklını yitirerek karanlığa yuvarlanmıştı. Olağanüstü bir atılımla ellerini daha da yukarı kaldırarak gökyüzünü araştırıyor, Tanrı'yı yardıma çağırıyordu. Ah hayır, artık istemiyorum. Tanrım yardıma gelin. Beni kurtarın, canımı alın daha iyi olur. Hayır, bu adamla olmamalıydı. Canımı alın da bunları görmeyeyim, duymayayım. Ey göklerin tanrısı, size sığınıyorum. Dinsel bir inançla yanıp tutuşarak söyleniyor, dudaklarından ateşli bir bakış dökülüyordu. Birden omuzuna biri dokundu. Kont başını kaldırdı. Bay Veno'yu gördü. Adam onu kapalı kapının önünde yakarır bulunca pek şaşırmıştı. O zaman tanrı çağrısına karşılık vermiş gibi kont yaşlı adamın boynuna atıldı. Sonunda ağlayabilecekti. Hıçkırıyor, durmadan kardeşim, kardeşim diyordu. Acı çeken tüm benliği bu çığlıkla huzura kavuşmaktaydı. Bay Veno'nun yüzünü gözyaşlarıyla ıslatıyor, kesik kesik sözlerle onu öpüyordu. Ah kardeşim, öyle acı çekiyorum ki. Yanımda bir tek siz kaldınız. Beni sonsuza kadar buradan götürünüz. Yalvarırım, beni götürünüz. Bunun üzerine Bay Veno onu bağrına bastı. Ona kardeşim diyordu. Ama Veno yeni bir darbe daha indirmeye gelmişti. Kendisini iki gündür şu haberi vermek için arıyordu. İyice sapıtmış olan Kontes Sabin, büyük bir tuhafiye mağazasının reyon şefiyle kaçmıştı. Bu büyük bir rezalet olmuştu. Tüm Paris bu olaydan söz ediyordu. Veno, Kont'un büyük bir dinsel coşkunun etkisinde olduğunu görünce uygun zamanın geldiğine karar verdi ve hemen ona ailesinin başına gelen bu pek acı sonu da böylece haber vermiş oldu. Bu haber Kont'u hiç etkilemedi. Karısının kaçmış olması önemli değildi. Bunu daha sonra düşünürdü. Yine endişelenmiş, dehşet dolu bir tavırla kapıya, tavana, duvarlara bakarak hala yalvarıyordu. Beni götürünüz, artık dayanamıyorum, beni götürünüz. Bay Veno, Kont'u bir çocuk gibi alıp götürdü. O andan sonra Kont tamamen onun avucuna girdi. Mufa, dinsel görevlerini titizlikle yerine getirmeye başladı yeniden. Yaşantısı mahvolmuş, Tulliers çevrelerinin öfkesi karşısında mabeyincilikten istifa etmişti. Kızı Estel, babası aleyhine 60 bin franklık bir dava açmıştı. Bir halasından miras kalan bu parayı evlendiği gün alması gerekiyordu. Mahvolmuş, o büyük servetin kalıntılarıyla zar zor yaşayabiliyordu artık. Nana'nın beğenip de yemediği kırıntıları da Kontes yavaş yavaş kemirmekteydi. O Yosman'ın evine sokulmuş olması yüzünden ahlakı bozulan Kontes her şeyi yapacak duruma gelmişti ve şimdi de ailenin çürüyüp yıkılması işini tamamlamaktaydı. Pek çok serüven geçirdikten sonra evine dönmüş, Kont da Hristiyanlığa yaraşır bir boyun eğişle onu bağışlayarak evine almıştı. Kontes canlı bir utanç gibi onunla birlikteydi. Ancak gittikçe daha kayıtsız duruma gelen Kont böyle şeyler yüzünden üzülmüyordu artık. Yazgı denen şey onu kadının elinden alarak Tanrı'nın kollarına atmıştı. Bu durum Nana'yla yaşamış olduğu şehvet anlarının dinsel bir uzantısı gibiydi. Kont yine kekeleyerek dualar ediyor, umutsuzlukla kıvranıyor, kaynağının çamurları altında ezilen bir yaratık gözlüyordu. Kiliselerin diplerinde dizleri döşeme taşlarının soğuğuyla buz kesilmiş halde eski zevklerine yeniden kavuşuyor, varlığının karanlık gereksinimlerini aynı şekilde doyurarak kaslarında kasılmalar, bilincinde tatlı sarsıntılar hissediyordu. Nana'yla bozuştukları akşam Mignon, Villiers Caddesi'ne çıka geldi. Fauchen'in varlığına alışmıştı. Karısının yanında bir kocanın bulunmasının binlerce yararı vardı. Mignon evinin küçük sorunlarını onlara bırakıyor, karısını kollama işini ikinci kocaya devretmiş bulunuyordu. Piyesten kazandığı parayla da evin gündelik harcamalarını karşılıyordu. Öte yandan Fauchen de akıllı davranıyor, gülünç kıskançlıklara kapılmıyordu. Rose fırsatları da Mignon kadar değerlendirmekteydi. İki erkek gittikçe daha iyi anlaşmaktaydı. Kendilerine her türden pek çok mutluluk sağlayan bu ortaklıktan memnundu. Evde ikisinin de yeri belliydi. İkisi de birbirini rahatsız etmiyordu. İşler çok iyi ayarlandığından tıkır tıkır işliyordu. Ortak mutluluk için yarış halindeydiler. Mignon o gün Fauchen'in öğüdü üzerine Zoe'yu Nana'nın elinden alıp alamayacağını anlamak için gelmişti. Gazeteci oda hizmetçisinin çok akıllı bir kız olduğunu görmüştü. Rose pek güç durumdaydı. Bir aydan beri hep deneyimsiz, bilgisiz hizmetçilere düşüyor, onlar da başını derde sokuyordu. Zoe onları karşılamaya çıkınca Mignon onu hemen yemek salonuna soktu. Daha ağzını açar açmaz Zoe bunun olanak dışı olduğunu, kendi hesabına iş kuracağını söyledi. Nana'dan ayrılacaktı. Sonra biraz övünerek her gün yeni öneriler aldığını, bu hanımların onu paylaşamadığını, Bayan Blanche'ın çok dolgun bir para önerdiğini ekledi. Zoe Trico'nun randevu evini alıyordu. Bu tasarıya epeydir kafasında evirip çevirmekteydi. Bu en büyük tutkusuydu onun. Biriktirdiği paraları bu işe yatıracaktı. Çok parlak düşünceleri vardı. İşi daha da büyütmek, bir konak kiralayıp burada her türlü zevkleri müşterilerine sunmak istiyordu. Hatta Satin'i de yanına almak istemişti ama o aptal kendini öylesine harcamıştı ki şimdi hastanede ölmek üzereydi. Mignon ticarette insanın karşılaşabileceği tehlikelerden söz ederek üsteleyince Zoe kuracağı işle ilgili açıklama yapmadan bir pastacı dükkanı açacakmış gibi küçümser bir tavırla gülümseyerek ''Yok canım, lüks şeyler iyi iş görür.'' dedi. ''Ben uzun süre başkalarının yanında çalıştım. Şimdi de başkaları benimle çalışsın istiyorum.'' Bu arada acımasızca dudaklarını büzüyordu. Sonunda hanımefendi olacak 15 yıldan beri küvetlerini çalkaladığı bu hanımlar şimdi birkaç altın uğruna onun buyruğunda olacaktı. Mignon geldiğini hanıma bildirmesini istedi. Ama Zoe hanımın çok kötü bir gün geçirmiş olduğunu söyleyerek onu bir an bıraktı. Mignon buraya ilk kez gelmişti. Bu yüzden konağın içini bilmiyordu. Gobelin salıları, büfesi, gümüş takımlarıyla yemek salonunu görünce çok şaşırdı. Teklifsiz bir tavırla kapıları açtı. Salonu, kış bahçesini gezdikten sonra giriş holüne geri döndü. Bu insanı ezen lüks, bu yaldızlı eşyalar, ipeklikler ve kadifeler içini yavaş yavaş hayranlıkla dolduruyor, yüreğini çarpıttırıyordu. Zoe onu almak için yeniden aşağı indiği zaman ona öteki odaları tuvalet odasıyla yatak odasında göstermeyi önerdi. Bunun üzerine yatak odasında Mignon'un yüreği duracak gibi oldu. Ayakları yerden kesilmiş, heyecanlanmış, çok duygulanmıştı. O böyle şeylerden iyi anlardı ama bu rezil nana onu şaşırtıyordu yine de. Ama evin bu kırık dökük durumunda hizmetçilerin her şeyi yağmalamasında bile yine de delikleri kapatan, yıkıntıların üstünden taşan bir sürü pahalı zengin eşya vardı. Bu görkemli anıt karşısında Mignon büyük işleri anımsıyordu. Ona Marsilya yakınlarında bir su bendi göstermişlerdi. Bendin taştan ayakları ve uçurumun üzerinde aşmaktaydı. Dev gibi olan bu yapıt milyonlara ve 10 yıllık dilinmeye mal olmuştu. Sonra Cherbourg'da da yeni limanı görmüştü. Burası uçsuz bucaksız bir şantiyeydi. Yüzlerce insan güneşte ter döküyor, makineler denizi kocaman kayalarla dolduruyordu. Bir duvar yapıyor, kimi zaman işçiler bu taşların altında kalarak kanlı bir pestil gibi eziliyordu. Ama bunlar ona önemsiz görünüyordu. Nana onu daha fazla heyecanlandırmaktaydı. Onun başarısı karşısında bir şeker fabrikatörünün yaptırdığı şatodaki eğlenti sırasında duymuş olduğu saygıyı andıran bir duygu yaşıyordu. Bu şato saray gibiydi. Onun görkemli şatafatı da yalnız tek bir maddeyle şekerle ödenmişti. Nana bunu başka bir şeyle, herkesin alay ettiği küçük saçma bir şeyle başarmıştı. O güzel çıplaklığının parçasını bu işe yatırmıştı. Bir utanç verici ama gücüyle dünyayı oynatan şeyle tek başına işçi çalıştırmadan mühendislerin buluşu olan makineleri kullanmadan Paris'i sarsmış, altında cesetlerin uyumakta olduğu bu serveti kurmuştu. Mignon duyduğu şaşkınlıktan kendinden geçmiş, ona yeniden minnet duymaya başlamışken elinde olmadan ''Aman tanrım, ne makineymiş bu?'' diye bağırdı. Nana kendini gittikçe büyük bir üzüntüye kaptırmaktaydı. İlk zamanlar Mark ile Kont'un karşılaşmaları onu bir sinir kriziyle sarsmıştı. Ama bunda yine de neşeli sayılabilecek bir yan vardı. Sonra bir kira arabasıyla yarı ölü bir halde giden o yaşlı adamı, sonra da bir daha yüzünü göremeyeceği o zavallı hüdüğü düşünmüş, önce çok öfkelenmiş, sonra içlenip kederlenmişti. Sonunda da 15 gündür ortalıkta görünmeyen Satin'in hastalığını duyarak çok kızmıştı. Bayan Robert, Satin'in öyle berbat halde koymuştu ki şu anda kız, Lariborsire hastanesinde gebermek üzereydi. Nana o küçük pisliği bir kez daha görmek için atları arabaya koşturduğu sırada Zoe sakin sakin gelerek 8 gün sonra gideceğini bildirmişti. Nana birden umutsuzluğa kapılıverdi. Ailesinden birini yitiriyormuş gibi geliyordu ona. Aman tanrım, yapayalnız ne yapardı? Sonra Zoe'ya yalvarmaya başladı. Zoe hanımın üzülmesi üzerine pek böbürlenerek sonunda ona dargın olmadığını göstermek için Nana'yı kucaklayıp öptü. Zoe'nun böyle yapması gerekiyordu ama ortada iş olunca duygulara yer kalmazdı. Ama o gün aksilikler günüymüş meğer. Keyfi kaçan Nana artık sokağa çıkmayı düşünmedi. Küçük salonda gidip gelirken o sırada labordet görünüverdi. Müthiş bir kelepir yakalamıştı. Çok güzel danteller ucuza satılıyordu. Laf arasında hiç oralı olmadan ağzından bir söz kaçırdı. Zizi öldü deyiverince Nana buz kesildi. Zizi ölmüş ha diye bağırdı. Sonra elinde olmadan bakışları halının üzerindeki pembe lekeyi araştırdı. Ama leke sonunda yok olmuş, ayakla basıla basıla silinmişti. Bu arada labordet ölümle ilgili ayrıntıları anlatmaktaydı. Kimse tam olarak bilmiyordu. Kimileri yarasının açıldığını söylüyor, kimileri de Fondetes yakınlarındaki bir göle atlayarak intihar ettiğini anlatıyordu. Nana ise durmadan öldü, öldü deyip duruyordu. Sonra sabahtan beri boğazı sıkıştığından hıçkırarak ağlamaya başladı. Böylece biraz rahatladı. Büyük bir acı duymaktaydı. Üstüne derin, sonsuz bir duygu çökmüştü. Kendini tükenmiş hissetmekteydi. Labordet onu George konusunda avutmak isteyince Nana eliyle onu susturdu. ''Yalnız o değil ki, daha bir yığın şey var.'' diye kekeledi. ''Çok mutsuzum. Biliyorum, yine herkes namussuz olduğumu söyleyecek. O anne orada üzülüp duruyor. O zavallı adam da bu sabah kapımın önünde inleyip sızlanıyordu. Bir sürü erkek şu anda parasını benimle yiyip bitirdiği için mahvolmuş durumda. Onun için vur abalıya, yüklen nanaya. Sırtım kalın nasıl olsa, yanlarındaymışım gibi neler diyeceklerini biliyorum. Ah o pis yosma, herkesle yatar, kimilerini temizler, kimilerini gebertir, bir sürü insanı felakete sürükler. Gözyaşlarından boğulur gibi olduğundan susmak zorunda kaldı. Bir divanın üstünde yıkılarak başını bir yastığa gömdü. Çevresinde hissettiği felaketler, kendisinin yaratmış olduğu bu yoksulluklar, ona durmadan sıcak gözyaşları döktürüyor, sesi küçük bir kızınki gibi boğuk, iniltili çıkıyordu. Ah ben kötüyüm, çok kötüyüm, dayanamıyorum, boğuluyorum. İnsanın anlaşılamaması, insanların senin aleyhine dönmesi çok acı. Çünkü onlar benden daha güçlü. Ama benim gocunacak durumum yok, içim rahat, içim rahat elbet. Öfkesinin içinde bir başkaldırı duygusu yükselmekteydi. Ayağa kalktı, gözyaşlarını sildi, sinirli sinirli dolaştı. Ağızlarına geleni söyleyecekler. Adam sen de. Suç bende değil ki. Kötü olan ben miyim yalnız? Elimde neyim varsa veriyorum. Bir sinek bile ezmem. Asıl suçlu onlar. Evet onlar. Ben onlara kötülük etmek istemedim hiç. Peşimi bırakmadılar ki. Şimdi kimisi geberiyor, kimisi dileniyor. Tümü de perişanlık numarası yapıyor. Sonra Labordet'in önünde durdu. Omzuna vurarak sen de yanımdaydın. Gerçeği söyle. Onları ben mi zorladım? Belki bir düzinesi en büyük pislik uğruna birbiriyle dövüşmüyor muydu? Beni tiksindiriyorlardı. Onlara uymamak için çırpınıyordum. Korkuyordum çünkü. Söz gelimi tümü de benimle evlenmek istiyordu. Ne parlak düşünce değil mi? Evet azizim. Eğer kabul etmiş olsaydım belki 20 kez kontes ya da barones olurdum. Ama ben kabul etmedim. Çünkü mantıklıydım. Ah onları pisliklerden, cinayetlerden sakındım. Yoksa hırsızlık eder, adam öldürür, ana babalarını bile gebertirlerdi. Tek bir sözüm yeterdi ama söylemedim. Şimdi aldığım ödülü görüyorsun. Şu evlendirdiğim dogeneye bak. Açlıktan ölüyordu. Haftalarca bedava besledim. Sonra yerini sağlamlaştırdım. Dün ona rastladım. Beni görünce başını çevirdi. Hadi oradan domuz herif. Senden daha temizim ben. Nana yine dolaşmaya başlamıştı. Gidip bir sehpaya şiddetli bir yumruk indirdi. Vallahi haksızlık bu. Topluluk bozulmuş. Asıl suç erkeklerde ama herkes kadınlara yükleniyor. Bak şimdi sana bunu söylememde sakınca yok. Bu yüzden anlatayım. Onlarla yattığımda hiç zevk almıyordum. Hiçbir zevk duymuyordum. Bu çok canımı sıkıyordu vallahi. Onun için sana soruyorum. Bu işlerde benim rolüm var mı? Beni çok bunalttılar. Onlar olmasaydı, beni de bu hale getirmeselerdi bir manastıra kapanır, Tanrı'ya yakarırdım. Çünkü dindar bir kadınım ben. Ama bu işte paralarını ve canlarını yitirdilerse vız gelir bana. Suç onlarda. Benim bunda hiç günahım yok. Labordet inanmış bir tavırla hiç kuşkusuz dedi. Zo Mignon'u içeri buyur etti. Nana onu gülümseyerek karşıladı. Ağlamış olduğundan hesap kapanmıştı. Mignon hala duyduğu heyecanın etkisi altında evinin çok güzel olduğunu söyledi. Ama Nana bu konaktan bıktığını, şimdi başka bir şey düşlediğini söyledi. Bugünlerde her şeyini satıp savacaktı. Sonra Mignon gelişinin nedenine geçerek yaşlı bozkun felç geçirdiğini, gece gündüz bir koltuğa çivili oturduğunu, onun yararına bir jübile düzenlemeyi düşündüklerini anlattı. Nana bu habere çok üzüldü. Mignon'dan iki loca bileti aldı. O sırada Zoe gelerek arabanın geldiğini, hanımı beklediğini söyleyince Nana şapkasını istedi. Kurdelelerini bağlarken de o zavallı satinin serüvenini anlattı. Sonra hastaneye gidiyorum diye ekledi. Kimse beni onun kadar sevmedi. Ah erkekler için yüreksizdir diyenler çok haklı. Kim bilir belki onu canlı bulamam ama ne önemi var yine de onu görür öperim. Labordet'le Mignon gülümsedi. Nana artık üzgün değildi. O da gülümsedi. Çünkü bu ikisi yabancı değildi. Durumdan anlardı. Nana eldivenlerini iliklemeyi bitirirken Labordet'le Mignon kendinden geçmiş hayran hayran ona bakıyorlardı. Nana konağına yığılmış bir yığın değerli eşyanın ortasında tek başına ayakta duruyordu. Çevresinde ayaklarına kapanmış bir yığın erkek ölüsü vardı. Çevresi kemiklerle dolu masalsı devler gibi, o da ayaklarını bir sürü iskeletin üzerine basmış çevresine pek çok felaket saçmıştı. Vandores'in çılgınca kendini yakışı, başına gelenlerden sonra kederinden Çin denizlerinde soluğu alan Focarmon, artık namuslu bir yaşam sürmek zorunda kalan Steiner, aptalca davranan Lafaloyes, acıklı bir şekilde yıkılıp giden Mufa, henüz bir gün önce hapisten çıkıp kardeşi George'un bembeyaz kesilmiş cesedi başında bekleyen Philip, Nana kendine düşen yıkma, öldürme görevini tamamlamış, mahalle çöplüklerinden havalanmış olan sinek, kendisiyle birlikte çürüyüşlerin, kokuşmaların mayasını da getirmiş, yalnızca üstlerine konarak tüm erkekleri zehirlemişti. Çok iyi, çok hakça bir davranıştı bu. Böylece Nana kendi dünyasından kimsenin yüzüne bakmadığı serseri, yoksul insanların öcünü almıştı. Cinselliği bir zafer ayçası içinde yükselir, bir savaş alanını aydınlatan güneş gibi yerdeki kurbanlarının üstünde parlarken, o yaptığının bilincinde olmadan görkemli bir hayvan gibi duruyor, iyi yürekliliğini de yine de koruyordu. Yine öyle tombul, yine semizdi, sağlığı, neşesi yerindeydi. Tüm bunların önemi yoktu artık. Konağı ona çok aptalca, çok küçük görünüyordu. İçinde kendisini rahatsız eden bir yığın eşya vardı. Bir yoksulluktu bu. Başlangıç için gerekliydi yalnız. Bu yüzden Nana şimdi daha iyilerini düşünüyordu. Güzelce giyinmiş, satine son bir kez sarılmak için çıkıp gitti. Sanki hiç kullanılmamış gibi sağlam, temiz görünüyordu. Nana birden ortadan yok oldu. Yine dalıp gitmiş, garip ülkelere uçuvermişti. Gitmeden önce her şeyini satışa çıkarmanın heyecanını yaşamış, konağı, eşyayı, mücevherleri, tuvaletlerine, çamaşırlarına varıncaya kadar her şeyini satmıştı. Herkes bazı rakamlar söylüyordu. Satıştan 600 bin franktan fazla eline geçmişti. Paris onu son kez peri masallarını andıran Melusine adlı oyunda izlemişti. Oyun meteliği kalmamış olan Bordenov'un son kez şansını denemek için kiraladığı Gaite Tiyatrosu'nda sergilenmişti. Nana Prulier'le Fontan'la yine buluşmuştu. Rolü sıradan bir figüranlıktı ama herkesi kırıp geçirmekteydi. Nana 3 ayrı pozda çıplak görünüyor, sessiz ama güçlü bir peri rolünü üstleniyordu. Oyun çok başarı kazanmıştı. Reklam düşkünü olan Bordenov Paris'in her yanına kocaman afişler astırarak halkı ateşlendiriyordu. Sonra bir sabah Nana'nın bir gün önce Kahire'ye gitmiş olduğu öğrenildi. Tiyatro müdürüyle hiç yüzünden kavga etmiş, onun bir sözüne içerlemiş, çok zengin bir kadın olduğundan dırıltı çekmeye dayanamamıştı. Zaten bu onun zayıf tarafıydı. Uzun zamandır Türklerin ülkesine gitmeyi düşlemekteydi. Aradan aylar geçti. Herkes onu unutmak üzereydi. Beylerle hanımlar adını andıkları zaman garip şeyler anlatıyordu. Herkes birbirini tutmayan inanılmaz haberler veriyordu. Sözde baş vezirin gönlünü kazanmış bir sarayda saltanat sürüyormuş. Biraz eğlenmek için 200 kölesinin başlarını kestiriyormuş. Hiç de öyle değildi. Nana aslında bir fellaha tutulmuş, tüm parasını yemiş, Kahire'nin o rezilce eğlence alemine dalmış ve 5 parasız kalmıştı. 15 gün sonra herkes çok şaşırdı. Birisi yeminler ederek Nana'ya Rusya'da rastladığını söylüyordu. Bunun üzerine bir söylence yaratılıverdi. Nana bir prensin metresi olmuştu. Elmasları dillere destandı. Çok geçmeden ağızdan ağza dolaşan tanımlamalardan tüm kadınlar bu elmasların nasıl olduğunu öğrendi. Ama kimse haberin kaynağını söyleyecek durumda değildi. Nana'nın yüzükleri, küpeleri, bilezikleri, iki parmak eninde geniş bir akarsuyu, baş parmak uzunluğunda bir tek taş elmasla bir kraliçeninkini andıran bir tacı vardı. Bu çok uzak diyarlarda Nana mücevherlerle süslü bir tanrıça gibi gizemli gizemli parıldamaktaydı. Şimdi herkes onun adını saygıyla anıyor, barbarların ülkesinde edinilen bu servetin hayalleri kuruluyordu. 1 Temmuz akşamı saat 8'e doğru arabayla Faubourg Saint-Honoré sokağından geçmekte olan Lucy, Caroline Heke'ye rastladı. Caroline da o dolaylardaki bir dükkancıya bir şey ısmarlamak için yaya sokağa çıkmıştı. Lucy ona seslendi ve hemen sordu. ''Yemek yedin mi? İşin yok mu? Öyleyse şekerim benimle gel.'' Nana döndü. Caroline hemen arabaya bindi. Lucy konuşmasını sürdürdü. ''Ama biz burada gevezelik ederken belki de ölmüştür.'' Caroline şaşkın şaşkın bağırdı. ''Ölmüş mü? Aman laf ha! Nerede, neden ölecek ki?'' ''Grand Hotel'de. Çiçek hastalığından. Anlatması uzun sürer.'' Lucy arabacısına çabuk gitmesini söylemişti. Atlar Royal sokağından ve caddelerden hızla geçerken Nana'nın öyküsünü kesik kesik soluk almadan anlattı. Aklına bile getiremezsin. Nana her nedense Rusya'dan gelmiş. Şu prensiyle kapışmış galiba. Eşyasını istasyona bırakmış. Halasının evine gitmiş. Şu yaşlı kadını anımsadın değil mi? Bir de ne görsün? Oğlu Louis çiçek hastalığına tutulmamış mı? Bebek hemen ertesi gün ölmüş. Nana da halasıyla para yüzünden kapışmış. Kadına para göndereceğine söz vermiş ama tek metelik bile yollamamış. Galiba çocuk da bu yüzden ölmüş. Ne de olsa yüzüstü bırakılmış bir çocuktu. İyi bakılmamış olacak. Neyse, Nana hemen savuşmuş. Bir otele gitmiş. Eşyalarını düşündüğü anda da Mignon'la karşılaşmış. Ona bir şeyler olmuş. Titremeye başlamış. Kusacak gibi olmuş. Mignon da onu yeniden oteline götürmüş. Eşyalarıyla ilgileneceğine söz vermiş. Çok garip değil mi? İnsanın aklı almıyor. Ama işin parlak yanı şu. Rose, Nana'nın hasta olduğunu, bir otel odasında tek başına kaldığını öğrenince çok kızmış. Ağlayarak ona bakmaya koşmuş. Birbirlerinden ne kadar nefret ettiklerini bilirsin. İkisi de birer cadalozdu. Neyse canım, Rose, Nana'nın hiç olmazsa lüks bir yerde ölmesini isteyerek onu alıp Grand Otel'e taşıtmış. Sonra hasta olma pahasına onun başucunda 3 gece geçirmiş. Buna bunları La Bordette anlattı. Bunun üzerine onu görmeye gideyim dedim. Caroline büyük bir merakla sözünü keserek çok iyi dedi, gidip görelim. Varmışlardı. Arabacı caddede bir araba ve yaya kalabalığı içinde kalınca atlarını yavaş sürdü. Sabah meclis savaş ilan etmeye karar vermişti. Tüm sokaklardan büyük bir kalabalık inerek caddelerin ortasını kaplamıştı. Madeleine tarafında güneş kan rengi bir bulutun arkasında batmaktaydı. Bulutun bir yangını andıran parıltıları üst katlardaki pencereleri kızıla boyamıştı. Yavaş yavaş akşam oluyor, her yanı ağır, kederli bir hava kaplıyordu. Derinde kalan caddeler karanlığa gömülmüştü bile. Ama hava gazı fenerleri henüz yanmadığından o canlı kıvılcımlarıyla bunları aydınlatamıyordu. Yürüyen bu kalabalığın içinde uzaktan gelen sesler gittikçe büyüyor, solgun yüzlerdeki bakışlar parlıyor, tüm beyinleri o anda esmekte olan kaygı ve şaşkınlık dolu bir hava dolduruyordu. Lucy, Mignon da burada dedi. Bize haberler verir. Mignon Grand Hotel'in geniş kapı sundurmasının altında ayakta durmuş sinirli sinirli kalabalığa bakıyordu. Lucy daha ağzını açar açmaz birden öfkelenerek bağırdı. Ben nereden bileyim? İki günden beri Rose'u bir türlü aşağı indiremiyorum. Canını tehlikeye atması çok saçma. Hastalığa yakalanır, suratı delik deşik olursa iyi olacak hani.